Evet kardeşler, şimdi Luka serimize devam ediyoruz ve sona yaklaşıyoruz biliyorsunuz. Paskalya yani Diriliş Bayramı'nda bu seriyi tamamlamak amacındayız. Bu hafta sonlara yaklaşırken işler biraz daha kritikleşiyor ve aslında biraz da zor bir kısma denk geldim. Bu hafta konumuz para, zenginlik, refah. Kendimize hazineler biriktirmek ve en önemli soru kefende cep var mı? Bugün buna cevap arayacağız hep birlikte. Evet, İsa zamanında Yahudilerin dünyada en önem verdikleri şeyin zenginlik olduğunu biliyoruz. Bunu geçtiğimiz haftalar dinledik, gayet güzel anlatıldı. Zenginlik bir çeşit kutsanmışlık sayılırdı. Bu yüzden zenginler toplum içinde saygın kişilerdi. Aynı zamanda da dindarlık anlamına geliyordu. Bunlara da genelde ferisiler adını veriliyor. Yani bunlar ferisi ama geneli toplumunda bu kafadaydı. Bunlar zengindiler ve imanlıydılar. Ve de Mesih'ten pek hoşlanmazlardı. Çünkü bunlar Tanrı'nın takdirini kazanmış iyi kişilerdi ve bunun ödülü olarak zenginleşmişlerdi. Böyle inanıyorlardı. Yasaya uydum, her şeyi yaptım, evindeki kimyonun bile ondalığını verdim. Demek ki imanım tam ve Rab beni bereketledi, zengin oldum. Bu yüzden zenginliği göstermek de hiç kötü bir şey değildi. Tam tersine ne kadar özel ve değerli biri olduğunu sergilemek gerekirdi ki insanlar Rabbin çok özel bir kulu olduğunu görsün. Bunun için gösterişli giysiler giyer, takılar takarlardı. Bu hem zenginliği hem dindarlığı gösteriyordu. Ve gene geçtiğimiz haftalarda dinlediğimiz gibi eğer bu hayatta başarısızsanız, yani yoksulsanız bunun nedeni Tanrı'yla iyi bir ilişki kuramamış olmaktır. Demek ki iyi dua etmemişsiniz, güzel sunular verememişsiniz ki Tanrı seni sevmiyor, dualarına kulak tıkıyor. Önemsiz birisin. Şöyle bir şey var burada anlatmak istediğim. Belki anlatmışımdır. Bir adam ihaleye girecek ve bunun için kiliseye gidiyor. Rabbe dua ediyor. Rabbim lütfen bu ihale bana gelsin. En iyi teklifi ben vereyim ve buradan güzel paralar kazanayım. Zenginleşeyim. Rabbim sen benim yanımda ol yarın. Beni destekle. O sırada yanında fakir bir adam da dua ediyor. Tanrım çok açım, ne olur bana bir ekmek ver. Zengin diyor ki iş konuşuyoruz. Araya girme. Evet, Yahudiler de böyle düşünüyorlardı. Fakir adamı zaten Tanrı dinlemez. Derken Nasıra tarafından yoksul bir marangoz ortalıkta dolaşıp bazı öğretişlerde bulunmaya başladı. Ve yine çulsuz bir takım adamlar da ona eşlik ediyor. Beraber dolaşıyorlar ve o adam bir gün gelip her şeyin değişeceği hakkında uyarılarda bulunuyor. Ve sözleri de doğru ve mantıklı. Bu adama kimse karşı çıkamıyor. Ama sorun şu ki işte bu adam zengin değil. İşte öyle gözükmüyor. Üstelik Nasra'dan geliyor ki o zamanki Yahudilere göre Nasıra bugünkü Temel'in memleketi gibi bir yer. Oradan gelenlerle her zaman alay edilip aşağılandığı gibi bir şey var. Fıkralar hep orası üzerine. İşte bu parasız, yoksul ve Nasıra'dan gelen adamı her ne kadar ciddiye almak istemeseler de yine de konuşması dinlediklerinde etkileniyorlardı. Çünkü adam Tanrı'nın krallığının yaklaştığını söylüyordu. Dünyada değer verdikleri bu şeylerin aslında o kadar da önemli olmadığını, asıl önemli olanın Tanrı krallığındaki sonsuz yaşam olduğunu anlatıyordu. Şöyle diyordu, kendiniz için hazineler biriktirmekten vazgeçin. Asıl hazineniz göklerde olsun. Çünkü hazinen neredeyse yüreğinde orada olacaktır diyor. Ve bunlar Yahudilerin duymaya alışkın oldukları şeyler değildi. Haliyle kafaları karışıyordu. Bir gün Luka 18'e 18 ileri gelenlerden biri İsa'ya İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım diye sordu. İsa, bana neden iyi diyorsun dedi. İyi olan yalnız biri var, o da Tanrı'dır. Şimdi bu adamın sorunu şuydu, İsa'yı güzel konuştuğu ve öğrettiği için evet beğeniyordu ve öğretmen olarak takdir etmişti. Ama asıl sorun şuydu ki adam İsa'nın asıl kimliğinin farkında değildi ve onu öğretmen olarak görüyordu. Ve İsa asıl kimliğini vurgulayan bir cevapla şöyle dedi. Onun buyruklarını biliyorsun. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin. Bunları biliyoruz. Zaten her insanın, yani Yahudiler değil, her insanın aslında uyması gereken emirlerdir bunlar ve aksi düşünülemez. İsa bunu hatırlattı çünkü adamın çerçevesi bununla sınırlıydı. Ama hepsi bu kadar da değil çünkü Yahudilere verilmiş emir ve yasaklar var ki bunlar 615 kadar emir ve yasak var. Adam bunları yerine getirse de hala bir şeylerin eksik olduğunu da hissetmişti ki şöyle dedi. Bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum dedi adam. Yani İsa hatırlattığında adam yasaya zaten uymaktaydı ama dinlediği kadarıyla bunun yeterli olmadığını da anlamıştı. Çünkü yasalara uymak zaten gereklidir ama kurtarmaz. Adam bunun yeterli olmadığını anlamış ki başka ne yapmam gerektiği soruyordu. 22. ayette İsa bunun üzerine ona hala bir eksiğin var dedi. Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt, böylece göklerde hazinen olur, sonra gel beni izle. Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü. Çünkü son derece zengindi. Yani İsa çok iyi gidiyordun ama şimdi olmadı burada sorun yaşıyoruz diye düşündü. Ve onun üzüntüsünü gören İsa varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne kadar güç dedi. Şimdi burada biraz duralım. Zenginlik veya bazı şeylere sahip olmak gerçekten çok mu kötü? Çünkü bazı insanlar İsa'dan sonra ne kadar fakir olursak o kadar iyidir diye anladılar ve böyle yaşamaya başladılar. Evet, İsrail toplumu bunun tam tersine inanıyordu ama bunun tamamen reddedilip hepten fakir olmak acaba ne kadar doğrudur? İsa şöyle devam etti ve işi büyüttü. Nitekim devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır dedi. Ve acaba İsa şunu mu söylemek istiyor? Her şeyini at, tamamen parasız kal. Tamamen böyle yaşa, hatta dilenci ol. Tanrı'nın istediği bu. Eskiden zenginlik iyiydi, şimdi fakirlik iyi. Sefalet güzeldir ve kutsaldır. Acaba İsa bunu mu söylüyor? Şimdi tarihte bir adam var. Diyojen diye de bilinir. Diyogenes Sinopludur. İnsana hiçbir şeyin gerekli olmadığını inanırmış. Hiçbir şey bulundurmaz dilenci olarak yaşarmış Diyogenes. Bir tek yemek yemek ve su içmek için bir kabı varmış. Bütün mal varlığı o. Bir gün köpeğin yemeğini yerden yiyip suyu da öyle yerden yaladığını görmüş. Bunun üzerine kendisini eleştirmiş ve o kabı da atmış. Köpek gibi yerden yiyip yalamaya başlamış. Felsefe tarihinde bunlara kinikler deniyor, köpeksiler diye bir şey. Yani böyle mi olmalıyız acaba? Hiçbir şey olmasın. Yani Adem Baba zamanındaki gibi mi yaşamayız? Yaşamalıyız. Yani Adem Baba biliyorsunuz. Bir incir yaprağı vardı. Havva'da birkaç tane daha vardı. Böyle yaşıyorlardı. Ama o zaman da adamın biri çıkar, ben incir yaprağını da atıyorum. Böylece sen zenginsin, ben senden daha fakirim şu anda, daha kutsalım diyebilir mi? Tabii bu karikatürlerde olan bir şey. Çünkü şunu da biliyoruz. Tanrı onları huzurundan çıkardığı zaman onlara deriden elbiseler verdi. Yani incir yaprağı olayı tamamen karikatürsel bir şey. Ama neyse, şimdi olaya dönersek, öyleyse kim kurtulabilir? Kafalar karışık. 27. ayette İsa, insanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür dedi. Yani kurtuluşunuzu Rab sağlayacaktır. Siz akıl ve mantığınızla ve yapıp ettiklerinizle, elde ettiklerinizi veya etmediklerinizi bunu sağlayamazsınız. Kurtuluş elinizde değil. Siz beni izleyin diyordu. Ve Petrus atladı. Adamımdır Petrus. Bak biz her şeyimizi bırakıp senin arkandan geldik dedi. Şimdi o adama da hava atıyor Petrus. Sen paranı bırakamıyorsun. Bak biz neleri bıraktık geldik ya. Bu işler kolay değil öyle gelmek falan. Petrus böyle biliyorsunuz. İsa devam etti. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği uğruna evini, karısını, kardeşini, annesiyle babasını ya da çocuklarını bırakıp da bu çağda bunların kat kat fazlasına ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur dedi. Vav, şimdi iyice İsa işi büyüttü. Acaba ne demek istiyor? Paranı sokağa attığın gibi aileni, çoluğunu, çocuğunu hepsini at. Acaba başka çocuklar mı alacaksın? Acaba kastettiği bu mu? Zor bir durum. Ama biz şimdi devam edelim. 19. bölümden 1. ayette İsa dolaşmaya devam ediyor sona yaklaşırken ve Eriha'ya girdi. Kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlilerinin başı olan Zakkay adında zengin bir adam vardı. Bu Zakkay Yahudi. Aynen Levi gibi, yani bizim tanıdığımız İncil yazarı Matta gibi bir vergici. Ama biraz daha yüksek bir konumda, vergicilerin başı. Yani vergi topluyor herkesten ve adamları gönderip vergi topluyor. Kimin için? Roma İmparatorluğu için. Ve vergicileri de dikkat ederseniz Yahudilerden seçiyorlar. Çünkü işler yerli halkın içinden olurlarsa kim ne iş yapıyor, ne kadar kazanıyor, bunları daha kolay bilirler, öğrenirler. Bu yüzden gözü açık, kulağı delik ve tabii ki biraz ahlaksız ve zorba kişileri Romalılar vergici olarak çalıştırırlardı. Ve bunların da başında bizim Zakkay var. Ve tabii ki işgalci ve dinsiz Romalılar için çalışıyor Zakkay ve kendi halkını soyup onlara para aktarıyor. Zakkay böyle birisi ve kesinlikle sevilmeyen birisi. Herkes nefret ediyor Zakkay'dan ama bir şey yapamıyorlar. Çünkü emrinde adamları var, onların başı. İşte bu Zakkay bir gün İsa diye birisinin yaşadığı kente geldiğini duymuş ve merak etmiş. Üçüncü ayetten okuyorum. İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. İsa'yı görebilmek için önden koşup bir yabanıl incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti. Şimdi bu vergici başı zorba Zakkay maymun gibi ağaca tırmanırken düşünün. Bu hiç kimsenin beklemediği bir hareket. Ne de olsa o resmi bir görevli, bir ağırlığı var. Ona göre davranması beklenir. Bu adam vergi görevlilerinin başı, yani günümüzde çeksenet tahsilatı yapan adamlar vardır. Onlar gibi birisi. Herkesin korktuğu ve nefret ettiği bu Zakkay tıpkı maymun gibi ağacın tepesine tırmandı. Ve İsa oraya geldi. İsa oraya varınca yukarı bakıp Zakkay çabuk aşağı in dedi. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Çok ilginç değil mi? Zakkay İsa'yı görmek istiyordu ama İsa Zakkay'ı gördü. Onu tanıdı ve adıyla seslendi. Çabuk in aşağı Zakkay. Maymun gibi orada durma. Sanki o zorbaların başı olan adama değil, küçük bir çocuğa seslenir gibi. Peki Zakkay bunu duyunca ne yaptı? Zakkay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti. Halbuki bu Zakkay bundan bir gün önce belki elemanlarıyla haber gönderirdi. Koyunları sattı, öyle duydum. Sen şimdi ateşle bakalım oradan imparatora, biraz da bana. Tabii böyle çalışıyor Zakkay. Ama itiraz eden de tabii ki Romalılara, ispiyonlardı. Romalılar için de en büyük ayıp merhametli olmaktı biliyorsunuz. Ne kadar acımasız olursa o kadar güzel. Zakay buydu ama Zakay şimdi maymun gibi Hacı Tepesi'nde sonra oradan aşağı indi koşarak İsa'yı evine buyur etti. Aa, o korkulan adam, o adam nerede? Bütün havası, korkutuculuğu gitti. Ve Zakay İsa'ya davet ettiği gibi İsa da onun evine gitti. Herkesin nefret ettiği bu adam ve korktuğu bu adam. Bunu görenlerin hepsi de söylenmeye başladı. Gidip günahkar birine konuk oldu dediler. Burada Andy gibi yapacağım. Gidip günahkar birine konuk oldu dediler. Çünkü kendileri günahsızdı. Eğer İsa gelmişse onların evine girmeli. Yani Zakayla ne gibi bir işleri olabilir ki? Onlar gayet namuslu tüccarlar. Tapınağın avlusunda işte para alıp satıyorlar. Buradan zenginleşiyorlar. Kurbanlık satıyorlar. O Tanrı bu ayrıcalığı onlara vermiş. Şimdi bu İsa ne demeye gider bu Zakay? Dinsizlerin, işgalcilerin işbirlikçisi adamın evine gidiyor. Bu onuru onunla paylaşıyor. O onursuz, bu da onursuz oldu şimdi. Ama İsa ne demişti? Zenginin Tanrı Krallığı'na girmesi devenin iğne deliğinden geçmesinden zordur dedi. Çok zor bir ayet. Zakkai ayağa kalkıp Rabbe şöyle dedi. Ya Rab işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Ve bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim. İsa dedi ki bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp bulmak için geldi. Evet kaybolmuştu. Herkes gibi, hepimiz gibi. Ama Zakay şunu anladı. Kurtuluş parada değil, zenginlikte değil. Kurtuluş İsa'yı izlemek ve onun dediğini yapmaktır. Ve İsa kaybolanı ağacın tepesinde buldu. Adıyla çağırdı ve kurtardı. Zakkay İsa gelirken onurunu, kimliğini, her şeyini bir kenara bıraktı. Oysa önceki adama bakalım, onun adı verilmiyor. Zenginlikten vazgeçemediği için İsa'yı izleyemedi. Çünkü o zenginliğinin Tanrı'dan geldiğini ve onun hakkı olduğuna inanıyordu. Bu Tanrı tarafından ona verilmiş bir ayrıcalıktı. Onun kimliği de buydu, zengin adam. Varlıklı adam. Bakın, para sahibi olmak değil ama parayla kendini tanımlamak, parayla kendini bütünleştirmek yanlış olan bir şey. Aynı şekilde herkesin birbirinden sefil olması da Tanrı'nın isteği değildir. Bakın, İsa ne mutlu ruhta yoksul olanlara dedi. Ne mutlu yoksullara demedi. Yoksul kötü değildir ama tek başına yoksul olmakla da İsa'nın gözünde bir değer kazanmayız. Çünkü zenginsek bile elimizdekiler bir ebanettir ve sonsuz yaşam için hiçbir faydası yoktur. Aynı şekilde yoksul olmak da sonsuz yaşamda aşağıda olmak değildir ama yukarıda olmak da değildir. Ruhta yoksul olmak yani o zenginliği içselleştirmemek, kimlik edinmemek, onun kendi başına bir anlamının olmadığını bilmek işte önemli olan bu. Göklerin egemenliğine girmek için ruhumuzun yoksul olması gerekir. Parayı değil, zenginliği değil, Rabbi bütün yüreğinle sevmelisin. Ve zenginliği değil, hatta aileni de değil, bunların da ötesinde öncelikle Rabbi sevmeli ve ona ait olduğunu bilmelisin. Hiçbir şeyi Rabbin ve doğruluğun ve onun hakikatin önüne koymamalısın. Önce Rab, onu seveceksin ve tabii ki aileni de seveceksin. Tabii ki. Ve o zaman Rab seni daha çok kutsayacaktır. Tanrı ile arana giren, Tanrı karşıtı olan ve seni Tanrı'dan uzaklaştıran ne varsa ondan kurtulmalısın. Hepsi bu. Evet, Zakkay kimliğiyle yakışmayacak bir harekette bulundu. Kimliğini bir kenara attı. Ve dünyanın ona yüklediği o kavramları da bir kenara bıraktı. Ve İsa Mesih'e olan sevgisinden dolayı ağacın tepesine tırmandı. Ve İsa onun evine konuk oldu. Onun seviyesine geldi. Ve dikkat edin, Kutsal yazılarda İsa'nın kendisini davet ettirdiği tek ev de budur. İsa sana gelsin istiyorsan demek ki Zakay örneği var. Dünyanın sana verdiği değerleri bir kenara at. Onların o kadar önemi yok. Asıl önemli olan senin İsa'ya olan sevgindir. Onu eğer seviyorsan, evet Rab senin evine gelecektir. Çünkü Rab şunu demiştir. Evet, durmuş kapını çalıyorum. Açarsan evet sana geleceğim. Şimdi ama bunlardan sonra bu zenginler İsa'ya nasıl bakmaya başladılar, bu Ferisiler özellikle? Bunlar zenginliği yaşam biçimi edinmişler, dini kimliğin bir parçası haline getirmişler ve elbette böyle konuşan İsa'dan hiç hoşlanmadılar ve böylelikle İsa çarmıhına biraz daha yaklaşmış oldu. Zaten Yeruşalim'e de yaklaşıyordu ve bu tipler de kendi servetlerine, kimliklerine düşman gördükleri İsa'dan kurtulmak istiyorlardı. Ama aynı zamanda bunu yaparken de Tanrı'nın planına hizmet ediyorlardı. Onun farkında değillerdi. O ayrı. Evet, şimdi son bölüme geldik. Oradakiler bu sözleri dinlerken İsa konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü. Çünkü Yeruşalim'e yaklaşmıştı ve onlar Tanrı'nın egemenliğini hemen ortaya çıkacağını sanıyorlardı. Yani İsa Yeruşalim'e gelecek, başkent, orada krallığı alacak, ilan edecek ve bütün Yahudilerin üzerinde kral olacak ve böylece düşmanlarını kılıçtan geçirip Yahudileri zenginleştirecek, onların servetlerini getirip Yahudilere verecek, daha zengin olacaklar, onun yanında rütbeler alacaklar, ünvanlar alacaklar, topraklar alacaklar. Onlar bunu bekliyorlardı kraldan. Ama kral hiç öyle gelmiyordu. İsa şimdi burada bir örnek verdi. Zor bir örnektir. 12. ayetten devam ediyorum. Bu nedenle İsa şöyle dedi. Soylu bir adam kral atanıp dönmek üzere uzak bir ülkeye gitti. Gitmeden önce kölelerinden onunu çağırıp onlara birer mina verdi. Ben dönünceye dek bu paraları işletin dedi. Ne var ki ülkesinin halkı adamdan nefret ediyordu. Arkasından temsilciler göndererek bu adamın üzerimize kral almasını istemiyoruz dediler. Ülkesinin halkı kimden nefret ediyordu? Gidip Romalılara şikayet eden onu ispiyonlayan kimdi? Pilatus bir af teklif ettiğinde bir saydut Barabbas'ı istiyoruz bunu çarmıha gerenler ger diye bağıranlar kimlerdi? Ve İsa çarmıha gerilirken Pilatus Yahudilerin kralı yazmak istedi, yazdı. Hayır hayır o bizim kralımız değil öyle söylüyor diye yaz dediler. Kralı istemiyorlardı. Ama bu öyküdeki soylu kral işte İsa Mesih'tir. Ve 15. ayette adam kral atanmış olarak geri döndüğünde parası vermiş olduğu köleleri çağırıp ne kazandıklarını öğrenmek istedi. İsa bize giderken ne bıraktı kardeşler? Sözlerini bıraktı. Bunu bıraktı. İsa bize kendisini bıraktı. Burada parayla kastedilen evet işte İsa'nın bize bıraktıklarıdır. Ve onu başkalarına aktarmak, başkalarına anlatmak, uluslara anlatmak, onun sözlerini yaymak, çoğaltmak. Bize kurtuluş müjdesini bıraktı. Bunu paylaşmamız için bıraktı. Kendimize saklamamız için değil. Sen kurtulduysan diğerlerini boş ver demedi. Evet, İsa giderken kendisine ait kaç kişi bırakmıştı? Onu bir düşünelim. Ve şimdi geldikten sonra İsa yani o uzak ülkeden yani gittiği göklerden döndükten sonra şunu sordu. Ne kazandıklarını öğrenmek istiyordu. Ve birincisi geldi. Efendim dedi senin minan 10 mina daha kazandı. Aferin dedi köle. Sen 10 kent üzerinde yetkili olacaksın. Ve Rabbin bıraktıklarını çoğaltan bu adam övgü aldı. Yalnız kendisi için değil başkaları için de kurtuluş yolunu açtı. İkincisi de 5 milyar kazanmıştı. Sen de 5 kent üzerinden yetkili olacaksın dedi İsa Mesih. O kendisinin dışında başkalarını da getirmişti. Başka biri geldi. Efendimiz dedi işte senin minan. Onu bir mendile sarıp sakladım. Çünkü senden korktum. Sert adamsın. Kendinden koymadığını alır, ekmediğini biçersin. Çok garip. Rabbi böyle tanıyanlar var mı? Bizim Tanrımız İsa Mesih'imiz zalim, korkutucu bir Tanrı mı? Ekmediğini biçen bir Tanrı mı? Bu köle efendisini tanımış mı? Onu sevgi ve sadakatle mi bağlanmış yoksa ondan korkuyor mu? 22. ayette efendisi ona ey kötü köle dedi. Seni ağzından çıkan sözle yargılayacağım dedi. Kendinden koymadığını alan ekmeğini biçen sert bir adam olduğunu bildiğine göre. Bu adam böyle tanıyor. Demek ki böyle yargılanacak. Çok sert sözler ama gerçek. İsa yargı için gelecektir. Doğru. İkinci gelişinde yargı için gelecektir. O da doğru. İsa sağında kalanları yani kurtuluş alanları değil ama diğerleri için bu kez kılıçla gelecektir. Bu da doğru. Şimdi Rab'den korkan onu zalim, insanların kaderi üzerinde rastgele oyunlar oynayan, dünyaya kötülük saçan bir tanrı olarak tanıyanlar var mı? Var. Ama yanlış tanıyorlar. İsa böyle değildir. Dünyada ne kötülük varsa biz insanların elinden çıkmaktadır ve çıkıyor. Rab bizlere kötülük vermez. Biz kendi kötülüklerimiz içinde yaşıyoruz. Ve dünyanın sonu, zamanın sonu geldiğinde Rab bunun hesabını soracaktır. İşte o gün geldiğinde onları kendi sözüyle yargılayacağını da söylemiştir. Ve şu var. En sert sözler benim bildiğim İsa'nın ağzından çıkan 27. ayet. Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin. Çok sert ama gerçek. Eğer İsa Mesih'i kral ve Rabbin olarak benimsemediysen, eğer onu kabul etmediysen, eğer ona düşman olduysan, onu reddettiysen, evet o zaman sonsuz ölüme ait olacaksın. Neyse ki içimizden birisi olmayacak. Çünkü bizler Rabbin kurtuluşunu almış olarak burada toplandık. Bunlar bizim için geçerli değil. Biz Rabbi reddetmiyoruz. Bilakis onun kurtarışında birleştik. Rab çarmıh üzerinde bizlerin kötülüğe, günaha olan borcunu kendi kanıyla ödedi ve bizi kötülükten satın aldı. Biz o zaman Rabbe aitiz ve Efendimiz de, kralımız da gayet iyi tanıyoruz. Yargı bizim için değildir o zaman. Esenlik içinde olun kardeşlerim. Amin. Rab sizleri korusun, bereketlesin.